Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, inşallah bugünkü sohbetimizde de İbrahim Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinden itibaren devam edeceğiz. Bu ayette Rabbimiz bizleri bir güzel söz söylemenin, güzel sözün ne olduğunu da biraz sonra açıklayacağız. Kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetirken, kötü sözü de Rabbimiz çok çirkin, bir başka kötü söz söylemenin, çirkin söz söylemenin de onun da değişik bir anlamı olduğunu ve insanlar için o çirkin bir sözün durumunu da kökü toprağın üstüne çıkarılmış, hiçbir bakımdan dayanıklılığı olmayan çürük bir ağaca benzetecek. İşte o ayetlerle başlıyoruz inşallah bugünkü sohbetimize de. Elem tera keyfe daraballahu meselen kelimeten tayyibeten keşeceratin tayyibetin asluha sabitun ve fer'uha fissemâi dedi Allahu Teala. Yani Allah'ın güzel bir sözü neye benzettiğini sen görmedin mi? O kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir dedi. Buradaki güzel sözle kastedilen şey ne acaba? Onun üzerinde durmamız gerekiyor. Ayeti kerimede geçen tayyip kelimesi sözlükte temiz bir söz anlamına gelmesine rağmen burada doğru bir söz, sağlam bir inanç anlamında kullanıldığını görüyoruz. Kur'an'a göre bu söz ve inanç tevhidi kabul etmek, peygamberlere, vahye ve ahirete inanmaktır. Çünkü tevhid bunları belli başlı doğrular olarak ilan ettiğini ilan ediyor. İnsan kalbindeki sözlerin, insan dilindeki sözlerin, güzel sözlerin en güzeli, en mükemmeli ve de olması gereken güzel dendiği zaman, güzel bir sözcük dendiği zaman elbette ki bugün kelime anlamı olarak anlamış olduğumuz temiz lafızlarıyla anlayabiliriz. Doğru bir yalan söylememek olarak anlayabiliriz. İnsanın karşıdaki insana güzel bir sözle hitap etmesi olarak anlayabiliriz. Ama aslında insanın kalbinde iman olarak yerleşmiş olan, iman gibi kalbin her tarafına nüfuz etmiş olan bu sözcük elbette ki kelime-i tevhidden, kelime-i şehadetten başkası güzel sözlüğünün karşılığı olamaz. Sözlerin en güzeli, en güzel söz insanın dilinden, ağzından sadır olan, kalbine de kök atmış olan bu Allahu Teala'nın Kur'an'da bize örnekle açıklamış olduğu güzel bir ağaca benzetti bu sözcük. Kelime-i tevhidden başkası olamaz ve de biraz sonra da zaten Allahu Teala açıklayacak bunun meyvelerinin olduğunu ve meyvelerin de çok yararlı ve faydalı olduğunu söyleyecek. İşte iman dediğimiz bu bilinç, bu şuur, bu inanç eğer insanın kalbine yerleşirse, insanı kalbine kök atarsa bunun etrafına vermiş olduğu ışıklar da faydalı sözcükler de hepsi de çok faydalı olacaktır. Hem insanın kendisine, hem ailesine, hem de yakın ve uzak çevresine bu sözün, bu sözcüğün, bu güzel sözün vermiş olduğu mesaj çok etkileyici ve de çok manalı ve manidar olacaktır. Ama bunun tersi olacak olur ise işte onu da Allahu Teala bir sonraki ayette söyler. Ve meselü kelimetin habisetin keşeceratin habisetin hiç tülset min fevkil ardı ma leha min kararin der. Bu da 36. ayet-i kerimede, 26. ayet-i kerimede. Çirkin bir sözün durumu ise kökü toprağın üstüne çıkarılmış, hiçbir bakımdan dayanıklığı olmayan çürük bir ağacın durumuna benzer. Güzel söz sağlam, kuvvetli ve de kökü sağlam, sağlam olduğu için de gövdesi sağlam, dalları sağlam, meyveleri sağlam, hem insanlığa, hem yakın çevresine, hem uzak çevresine çok faydalı olan bir ağaç. Ama bunun tersi, güzel kötü bir söz ise Allahu Teala kötü bir ağaca benzetti, çürük bir ağaca benzetti ve çürük ağacın dış etkenler karşısında, tabiatta meydana gelen tabiat olayları karşısında ne kadar gücü, kuvveti, dayanma gücü var ise, kötü söz de aynen bunun gibidir. Bu nasıl ki ağaç, hafif olan bir rüzgara bile dayanamayacak kadar bir gücü, kuvveti yoksa, kem sözlü, kötü sözlü olan insanlar da toplum içerisinde böylesine basit, böylesine dayanıksız, böylesine mesnetsiz olan sözlerdir. Yıkılmaya ve yok olmaya mahkumdur. Ama güzel söz sahibi olan insanlar, ki bununla da sözümüzün, konuşmamızın başında söylediğimiz gibi inançtır, imandır, kelime-i tevhiddir. Bununla insanlar eğer kendilerinde kelime-i tevhide yer verirlerse, kelime-i tevhidi kalplerine yerleştirirlerse, bu tür insanlardan oluşmuş olan toplumlar sağlam bir inanca ve itikada sahip olduklarından dolayı kendilerinin kalplerindeki imanla etrafına da ışıtmaları, aydınlatmaları, çevresine hidayet ve nur tavsiye etmiş olmalarından dolayı da bu böylesi insanlardan oluşan toplum da sağlıklı bir toplum olur, sağlam temeller üzerine dayanır. Böylesi toplumların yıkılması, tarih sahnesinden yıkılması da yok olmaları da çok çok uzak bir ihtimaldir Allah istemedikçe. Ama inanç ve itikat olarak kalplerine iman yerleşmemiş, imanın dışında, inancın dışında, kelime-i tevhid ve kelime-i şehadetin dışında başka ideolojiler, başka düşüncelerin peşinden gitmiş olan insanların sahip olduğu inançlar ve düşünceler ise aynen çürük ağaca benzerler. İlahi kuvvet karşısında, Allah'ın gücü, kuvveti, otoritesi karşısında bunların hangi ideoloji ve düşünce olursa olsun mutlaka yok olup yıkılmaya mahkumdur. Ama inanç ve ibadet olarak Allah ve peygambere, vahye kulak verilmiş, Allah ve peygambere kalbini onlara açmış, onlardan sağlam temeller üzerine bina edilmiş olan güzel sözler, inançlar kesinlikle tarih sahnesinden silinmeyecekler, yok olmayacaklardır. İşte Allah bunu bize güzel bir sözle, güzel bir sözün ne kadar güçlü ve yaygın olduğunu bu ayet-i kerimeyle bizlere açıklıyor. Evrendeki tüm sistemler, Müslümanın şehadeti ettiği, tasvip ettiği, inandığı güzel sözlerdeki gerçekliğe dayandığından, yer ve bütün sistem onunla işbirliği içinde olduğunu da, yeryüzünün ve gökyüzündeki bütün sistemin de bu ilahi kuvvetle birlikte olduğunu da yine biz bu ayet-i kerimeden anlıyoruz. Tü'ti ukulaha külle hînin bi'izni rabbiha ve yadribillâhul emthâle linnâsi leallehum yetedekkerun. Allah'ın izniyle meyvesini de bu güzel sözler, meyvesini her zaman verir ve Allah'ı düşünüp ibret alsınlar diye insanlara böyle örnekleri de Allah-u Teala zaman zaman örnekleri de getirir. Evet, bu güzel sözün meyvesi nedir? Başta insanın kendisinin inanmış olan Allah'a inanmakla kendisini iç huzurunu, ruhsal dünyasındaki o depresyonu atlatmış, kendini Allah'a teslim etmiş olmakla kendisinin iç dünyasında sekinete, huzura ve rahata kavuşmuştur. Kendisini Allah'a teslim etmiş olmakla, güzel söze sahip olmuş olmakla insan, aile içerisindeki düzeninde, aile yuvasında huzur vardır, mutluluk vardır. Bu insanlar meyveleriyle etrafına da ışık verdiklerinden dolayı toplumu da eğitmişlerdir. Toplumu da Allah yoluna davet etmişlerdir ve toplum da Allah yolunda yürüyen insanlardan oluşmuş olduğundan dolayı herkes birbirinin kurdu değil, birbirini yok etmeye çalışan bir insan grubu değil, herkesin birbiri için fedakarlık yaptığı, herkesin birbirinin hak ve menfaatlerini koruduğu ve kolladığı, birbirinin aleyhine konuşmayan, birbirinin dedikodusunu, gıybetini yapmayan İnsanlar grubundan oluşmuş olan bir toplum olduğu için bunlar herkese faydalı olan insanlardır. Ama bunun tersi olarak da işte demin okumuş olduğum 26. ayet-i kerime, çirkin bir sözün durumu ise kökü toprağın üstüne çıkarılmış, hiçbir bakımdan dayanıklı olmayan, çürük bir ağacın durumuna benzer. Yani bu insanların itikatları da yanlıştır, inançları da yanlıştır, ideolojileri de yanlıştır. Hangi düşüncede, hangi fikirde, hangi idealde ve hangi felsefi görüşün temsilcileri olursa olsun, bu kötü söz, yanlış itikat dayanıklı ve sürekli değildir. Çünkü tabiat kuralların da terstir böylesi. Bu nedenle evrende bulunan her şey zaten bu batıl itikatlara, batıl düşüncelere, kötü sözlere karşı çıkar ve onu reddeder. Sanki toprak onun tohumlarını dışarı atmaya hazır bir vaziyettedir. Allah onu öyle yoğurmuştur. Eğer atılan tohumlardan bazıları büyümeyi ve kötü bir ağaç olmayı başarırsa, o zaman gökyüzü onun dallarına baskı uygular. Gerçekte eğer insana ve denenmesi için özgürlük bir süre, özgürlük ve süre tanınmamış olsa, kötülüğün gelişmesine hiçbir zaman izin verilmezdi. Bu özgürlük nedeniyle bazı insanların hayatlarını kötü söze dayandırmalara izin verilmiştir. Onun belli bir dereceye kadar büyümesine müsaade edilir, fakat o kötü sonuçlar doğurmaktan başka hiçbir şey de üretmez. Güzel bir söz ile kötü bir söz arasındaki ayrım o denli açıktır ki, dünyanın kültürel, ahlaki, dini ve entelektüel tarihini eleştirel bir yaklaşımla inceleyen herkes bunu kolayca anlayabilir, algılayabilir. Çünkü güzel söz tüm insanlık tarihi boyunca bir tektir ve aynı kalmıştır. Hiçbir zaman tarihten de silinmemiştir. Bunun aksine tarihte sayılamayacak kadar çok kötü söz ortaya çıkmıştır ki, fakat bunlardan tarih kitaplarındaki isimlerin dışında bunlardan hiçbir iz, hiçbir eser kalmadığını da görebiliyoruz. Hatta bunlardan bazıları o denli saçma sapandır ki, eğer bugün insanlar bunları duysalar, insanların bu kadar akıl dışı şeylere nasıl inandıklarını da şaşıp kalırlar. İki bu güzel sözle kötü söz arasındaki dikkate değer bir ayrım daha vardır ki, ne zaman bir kimse veya bir toplum güzel sözü hayat sistemi olarak kabul ederse, nimet ve lütuflar sadece o kişi ve toplumla sınırla kalmaz, her tarafa yayılır gider. Bunun aksine ne zaman bir kimse veya bir toplum hayatını kötü söz üzerine kurarsa, hayatını kötü söz egemen olur ise, her tarafa kaos ve de karışıklıklar yayılır gider. Böylece de güzel ve söz, güzel söz ile kötü söz örneği Kur'an-ı Kerim'de rüzgarın savurduğu bir yığın, bir kül gibi anlatılır. Nitekim bu surenin 18. ayetinde Rabbimiz bize bunu açıklamış idi. Sel köpüğü ve eritilmiş madenlerin köpüğü gibi de tanımlanır. Bu da Ra'd suresinde anlatılmaktadır ki, işte insanlar bunları, güzel sözle kötü sözü bu şekilde, bu ayet-i kerimede sanki Allah-u Teala çirkin sözü kökü toprağın üstünde çıkarılmış, hiçbir bakımdan ve dayanıklı olmayan bir ağaca benzetti. Yine bu surenin 18. ayet-i kerimesinde de kafirlerin yapmış olduğu iyi amelleri bir rüzgarın önündeki bir kül yığınına benzetmiş idi. Ama Ra'd suresinde de bir selin, akan bir selin üzerindeki bir köpüğe benzetildi veyahut da eritilmiş madenlerin eritilmesi esnasındaki o yukarıda biriken köpüğe benzetti. Bunların hepsi işte aslında insanlığa faydalı mı? Bir su mu daha yararlıdır, yoksa suyun üzerindeki köpük mü? Hiçbir insana menfaat temin etmeyen bir şeydir. Eritilen bir madeni düşünün, eritilmesi esnasındaki o köpükçüklerin ne katkısı olabilir insanlığa, ne faydası olabilir? İşte böylesine örnekler vererek Rabbimiz insanların kötü söz sahibi değil de güzel söz sahibi olmalarının mümin için çok yararlı olacağını, insan için çok yararlı olacağını belirtiyor. Ve de bizlere tabii ki burada öncelikle belirtilen şey imandır dedik, ama bununla birlikte insanın sahip olması gereken, daha imanınla birlikte buna bağlı olarak insanın hayatında uyması gereken, uygulaması gereken bazı özellikler de vardır. Müminde olması gereken güzel hasletler vardır, davranışlar vardır. Etrafındaki insanlara, yakın çevresine, ailesine, çoluğuna, çocuğuna, annesine, babasına ve de konu komşusuna bir kere müminim diyen insan öncelikle güzel bir örnek olarak, bu güzel örnekliği hem ağzından çıkan sözlerle olacak, bazı sözler vardır ki bu mümine hiç yakışmaz. Müminin ağzına hiç yakışmaz. Küfürdür yakışmaz, yalan yakışmaz, gıybet yakışmaz. Yani bu sözler bir müminin ağzından küfür hiç yakışmaz. Yani birileri bugün mümin olan insan müminini iddia ediyorsa müminim demek de zaten Allah ve peygambere inancını ortaya koymuştur. Kendisine Allah ve peygamberin kendisi üzerinde bir otorite olduğunu kabul etmiştir. Benim hayatım, her şeyim Allah ve peygamberin dediğine göre olacak demiştir. O zaman Allah ve peygamber bu insanın ağzından küfür gibi bir kötü sözün çıkmasını hiçbir zaman tasvip etmezler. Ama peygamber aleyhissalatü vesselam bize her konuda örnek olacağına göre, peygambere inandım diyen insan şunu demek oluyor herhalde, böyle demesi lazım. Peygambere iman böyle olur. Ya Rabbi, ya Resulallah, ben bu dini senin yaşadığın gibi yaşama sana söz veriyorum demektir. Kelime-i şehadetteki peygamberimize ben Muhammed aleyhissalatü vesselamın Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu kabul ediyorum demekle biz peygamberimize söz veriyoruz. Kelime-i şehadetin birinci şıkkında Allah'a söz verirken ikinci şıkkında da peygamberimize söz veriyoruz. Bu dini sen nasıl yaşamışsan, bu Kur'an'ı sen hayatına nasıl uygulamış isen ben de aynen senin gibi uygulayacağım. Ne bir başkasının bu konularda, peygamberimizin bütün hayatında, aile hayatım senin gibi olacak, bireysel hayatım senin gibi olacak, ticaretim senin gibi olacak, komşuluğum senin gibi olacak, ağzımdan çıkacağın sözleri de aynen senin bana izin verdiğin kadarıyla olacak. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala, siz başkalarının ilahlarına sövmeyin, küfretmeyin, yoksa onlar da sizinkine cahilce küfrediveriyorlar der, küfrederler der. Böylesine bize örnek vererek Rabbimiz, başkalarının ilahlarına küfretmememizi bize öğütlüyor. Öyleyse biz de Allah'ın emrine uyarak, Allah'ın bize önerdiğine uyarak, bu öneriyi dikkate alarak başkalarına böyle bir hakaret yapmamamız gerekir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da hiç ağzından düşmanlarına bile küfür sözünün sadır olmadığını görüyoruz ki bizlerin ağzına da böylesine küfürler yakışmaz. Müslümanım diyen insana yakışmaz. Hele hele bazı insanların bir de küfretmek haşa günahtır gibi isyan teşkil eden, Allah korusun insanı küfre bile götürebilecek olan. Çünkü Allah küfretmenin günah olduğunu söyledi. Eğer birisi de çıkar da derse ki hayır küfretmek günah değil, bir de günah derler. Halbuki günah değil anlamında bir sözcüktür bu. Böyle bir şey söylemiş olması Allah korusun insanı dinden çıkmasına bile neden olabilecek kadar büyük bir hatadır. Küfür Müslümanın ağzına yakışmayan bir davranıştır. Gıybet yakışmayan bir davranıştır. Dedikodu yakışmayan, yalan yakışmayan, iftira yakışmayan, mala yani lüzumsuz sözler Müslümanın ağzında olmaması gereken kötü sözlerdir. Müslüman yumuşak kalpli olacak, şefkatli olacak, sevecen olacak, sempatik olacak, başkalarını kendi yaşantısıyla İslam'a davet etmiş olacak. Başkaları kırıcı söz söylemiş olsa bile aynı şekliyle ona mukabele etmeyecek. Biraz sonra İbrahim peygamberimizin bize çok güzel örneği var. Çok güzel örneği var. Kendisine dinin dışındaki, Allah'ın dışındaki birilerine ibadet etmek isteyen insanlara karşı Hazreti İsa peygamberimizin de aynı metodu var. Hazreti İsa peygamberimiz de öyle demişti. Ya Rabbi bunlar işte şu hataları etmişlerdir. Bunları affedebilirsin. Bunlar senin kullarındır. İstersen affedersin, istersen sen bilirsin gibi böylesine bir yaklaşım sergiliyordu İsa peygamberimiz de. Yine İbrahim peygamberimize de aynı metodun var olduğunu görüyoruz. Bunlar bizim inandığımız, iman ettiğimiz, peygamber olarak kabul ettiğimiz insanlar ise ki öyledir, imanın şartlarından bir tanesidir. Bunları örnek alarak biz de kendi hayatımızda, insanların olan ilişkilerimizde, davranışlarımızda, isterse Allah'ın dinini kabul etsinler, isterse kabul etmesinler, onlara karşı olan tepkimiz ancak Allah ve peygamberlerimizin bizlere öğrettikleri şekilde olacak. Kendi kafamızdan yeni bir metot ortaya koymamız yanlış olacaktır Allah adına. Unutmayalım ki bizler de aynen peygamberlerimiz gibi Allah'ın dinini tebliğ ediyoruz. Kendi ideolojimizi, kendi düşüncemizi değil, tebliğde de metodumuz aynen onların uyguladığı metotlar olmalıdır diyorum. Evet. يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُذِلُّ اللّٰهُ الظَّالِم۪ينَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ. Allah iman edenlerin durumunu dünya hayatında da ahiret hayatında da sapasağlam, sarsılmaz ve dosdoğru biçimde tutarlı söz olan kelime-i tevhid sözüyle dile getirilen anlayış ve inançla sağlamlaştırır. Varoluş gayesine dışına çıkanları ise sapıklık içinde bırakır ve Allah dilediğini böylece yapar işte. Dilediğini yapar. Dilediğini yapmakta Allah-u Teala serbesttir. Allah iman edenlerin durumunu dünya hayatında da ahiret hayatında da yani kendisini bu dünyada Allah'a iman etmiş, kendini Allah'a teslim etmiş ve o Allah ve peygamberin bizler için tavsiye etmiş olduğu hidayet yolunu kendisi için yol olarak seçmiş, peygamberi kendisine örnek almış ve de Kur'an'ın hayatındaki kendisine tavsiye ettiği Kur'an'ı okumuş ve de hayatına uygulamış olan insanlar, hem dünya hayatında da sağlam ve sarsılmaz bir dosdoğru biçimde olan insanlardır ve bunların yaşantılarında kesinlikle bir aldanacakları, kesinlikle kaybedecekleri hiçbir şey yoktur. Bu insanlar dünyadaki durumları böylesine sağlam olduğu gibi ahirette de sapasağlam, sarsılmaz ve dosdoğru bir biçimde Allah'ın kendileri için ayırmış oldukları yoldadırlar. Allah bu kelime-i tevhid sözüyle Allah'a verdikleri bu sözden dolayı o insanların hem dünyadaki durumlarını sağlamlaştırır ve de ahiretteki durumları da zaten kurtuluşa ermiştir. Ne dünyada perişan olurlar bu insanlar ne de ahirette perişan olurlar. Bunların dünya hayatı boyunca bu müminler sabrederler. Çünkü onların dengeli hayat sistemi güzel bir söz üzerine kurulmuştur. Çünkü bu onlara apaçık bir görüş açısı, anlamlı bir düşünce sistemi ve kapsamlı bir hayat öğretisi sağlar ve bütün kitlelere ve bütün kilitleri ve problemleri de bu güzel söz bir anahtar teşkil eder. Onun yardımıyla müminler hayatlarının her zorluk karşısında sabırlı olmalarını sağlayan güçlü bir karakter ve sağlam bir iradeyi de elde ederler. Bu aynı zamanda bu güzel söz Müslümanlar için aynı zamanda zihin ve gönül huzuru veren, onları sapmaktan ve kapriseden koruyan yaşama ilkelerini de kendilerine verir. Her şeyin ötesinde bu dünya hayatından sonra ahiret hayatına başladıklarında hiçbir korku ve tedirginlik duymaksızın soğukkanlı olacaklardır da. Çünkü sanki daha önceden her yönünü biliyorlarmış gibi orada her şeyi bekledikleri gibi bulacaklardır. Çünkü o Allah müminlere ahiret hakkında tam bir bilgi vermiştir ve bu şekilde müminler oradaki her aşama içinde sanki Allah tarafından hazırlanmışlardır. Bu nedenle de müminler dünya hayatlarını kötü bir söz üzerine kuran, her şeyi beklentilerin tersi bir şekilde bulan kafirlerin tersine her aşamadan tam bir soğukkanlılıkla geçeceklerdir. Emin ve güven içerisinde olacaklardır. Zaten mümin kelimesinin iki anlamı var. Bir, mümin kelimesi Allah için kullanılır. Aynı kelime insanlar için de kullanılır. Allah için kullanıldığı zaman emniyet veren, güven bahşeden demektir. Ama aynı kelime insanlar için kullanıldığı zamanda da emniyet veren ve güven veren birisine inandığı için kendisi de güvende olan kimse demektir. Mümin kendisini Allah'a teslim etmiş olmakla hem bu dünyada emniyet ve güven içerisinde olur, hem de emniyet bu güven içerisinde olma sadece bu dünyada sınırlı kalmaz, ahirette de bu insan emniyet ve güven içerisinde olur. Rabbimiz يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ayetiyle de bizlere bu güvenceğinin verilmiş olduğunu Allah-u Teala bize açıkça söyleyiveriyor. Allah inananları, kendisine inananları dünya hayatında da ahirette de sağlam bir sözle tespit eder. Yani bu sözün geçerliliği hem dünyada da vardır hem de ahirette de vardır. Zalimleri de bu sözle Allah-u Teala saptırır. Yani bu söze inanmadıklarından dolayı güzel sözü bırakıp da kötü söze uyan günahkarların zihinlerini karıştırarak, çabalarını yanlış yolda harcayarak sapıtmalarına izin verir. Onların doğru düşünce ve davranış şeklini bulamamalarının ve rezalete düşmelerin nedeni Allah'a imandaki o güzel sözü bırakıp kötü sözü tercih etmiş olmalarıdır. Evet. Elem tera. Tekrar Allah-u Teala bizlere dönerek der ki İlellezine bettelû ni'metallâhi küfran ve ahallû kavmehum dâral bevâr. Allah'ın iman ve hidayet nimetini küfre çevirip değiştirenleri ve toplumlarını sürükleyerek helake sokanları görmedin mi sen? Allah'ın kendilerine vermiş olduğu iman nimetini nankörlüğe çeviren, kendileriyle birlikte helak yurduna cehenneme sokanları görmedin mi sen? Onların daha önceki dönemlerde yaşamış olan kavimler ve milletler vardı. Müminlerden daha önceki dönemlerde Allah kendilerine bir takım nimetler vermişti. Ama onlar o iman nimetini ve hidayeti terk ederek küfre yöneldiler. İmanı küfürle değiştirdiler de ve toplumlarını da bunlar sürüklediler. Helake gitmelerine neden oldular. Ve onların sonları ne olduğunu Allah bize Kur'an'da anlatıyor. Ve de diyor ki sen onların akıbetlerinin ne olduğunu görmedin mi? O insanların durumlarını, kavimlerin helak oluşlarının ve ondan sonraki o beldelerdeki yaşayan insanların kimler geldi, kimler geçti? Birisi çok güçlü, kuvvetli olanlar yok olup gittiler de Allah'ın bu sözüne, sebatına, Allah'ın imana etmemenin, Allah'a kabullenmemenin bedelini ödediler. Ve bunun sonu yok olup gittiler. İşte onlardan ibret alınmalı der Allah-u Teala. Cehenneme yaslavneha ve bi'sel karar. Onların hepsi de cehenneme girecekler. O cehennem ise ne kötü bir konaklama yeridir. O kötü bir ne kötü bir duraktır. Oraya varıldığı zaman insanlar dünya üzerinde elde gittikleri geldikleri yerler vardır. Bazen de bu gidip gelinen yerler, girilen yerler çok kötü yerler olabilir. İnsanın maddeten ve manen insana bir işkence olabilir. Ama bunların en son gittikleri yerin adı cehennemdir. Cehennem ise ne kötü bir konaklama yeridir orası. Yani öyle bir konaklama yeri ki öylesine çirkin, öylesine insanı rahatsız eden, insana huzur ve güven vermeyen, insanı mutlu edemeyeceği, İnsanın kafasında tahayyül ettiği kötü bir konaklama, kötü bir kalma yerinden çok çok daha kötü olan bir yerdir burası. Artık insan için bundan daha kötü, insanı daha da bıktıracak, daha da usandıracak, insana çirkin gelebilecek bir başka konaklama yeri de kesinlikle yoktur. İşte onların, o inkar edenlerin, o güzel sözü kabul etmeyip de, küfrü seçenlerin gidebilecekleri, kalabilecekleri yer buradan başkası da değildir. Allah kafirlerin gideceği adresi belirledikten, söyledikten, anlattıktan sonra Allah kullarım diye hitap etti, iman eden zümreye döndü ve şöyle dedi. Kul li'ibadiyellezine amenu yuqimussalate ve yunfiku mimma razaknahum sirran ve alaniyeten min qablu en ye'tiye yevmun la bey'un fihi ve la khilalun. Ey peygamberim aleyhissalatü vesselam, iman eden kullarıma namaz şunları söyle, şunları, eğer bir kulum bana iman etmişse mutlaka bu imanın gereği olarak da bazı şeyler yapması lazım ki benim onda imanın kalpte olduğunu anlayabileyim. İmanın pratiği olan hareketleri o insanda gözlemleyebileyim dedi Rabbimiz ve şunları istiyor bizden. Bir, namazı ikame etmelerini. Birinci şart. İkinci olarak da kendilerine verdiğimiz rızıktan ne alışverişin ne de dostluğun olmadığı bir gün gelmeden önce gizli ve açık hayır işlerine sarf etmelerini söyle. Öyle bir gün gelecek ki artık o günde insanların ne alışveriş olacak ne de dostluk olacak. Böyle bir gün gelmeden önce Allah-u Teala bizlerden iki şey istedi. Bir, namazı ikame etmelerini. İki, müminler kafirlerin aksine şükrü seçmelidirler ki şükürlerin görünmesi gereken, şükrün de pratik şekliyle görünmesi gereken bir yol vardır. O da ya namaz kılmaktır ya da mallarını Allah yolunda harcamalarıdır. Fakat dikkat etmemiz gereken ayet-i kerimede dikkat etmemiz gereken bir nokta var. O da şu, kendilerine verdiğimiz rızıktan, insanın kendi kazandığından demedi, kendi biriktirdiğinden demedi. Öyleyse malın biriktirilmesi ve çoğaltılması, bir insanın elinde paranın çok olmuş olması, kendisinin kazancından, kendi bilgi birikiminin ekonomiyi çok iyi bilmesinden, iktisatta çok güzel bir para politikası izlemesinden, dövizin düşmesinden, altının çıkmasından, bunları çok iyi bildiğinden dolayı değil. Allah-u Teala ona vermiş de ondan dolayı. Kendilerine verdiğimiz rızıktan şöyle bir gün gelecek. Nasıl bir gün? Ne alışverişin, yani ne paranızın çokluğunun size fayda vermeyeceği, ne de dostluğun olmadığı bir gün, ne de sizin arkadaşlarınız vardır, kardeşiniz vardır, anneniz babanız vardır, eşiniz dostunuz vardır. Dünyadayken çok hatırlı bir insansınızdır. Etrafınızda insanlar sizin önünüzde eğilip kalkarlar. Size dostluk mesajları gönderirler. Önünüzde sizinle birlikte oldukları zaman yapamayacağı fedakarlığın olmadığını söylerler. Belki de gerçekten de fedakarlık da yaparlar. Ama bu dünyada yapılan fedakarlıkların, bu insanların kıyamet gününde bize Allah izin vermediği müddetçe hiçbir katkılarının olamayacağı bir gün. Vettekû yevmen la teczî nefsün an nefsin şey'a. Bir kişinin bir başka kişiye, bir nefsin bir başka nefse faydasının olamayacağı, bir şeyler veremeyeceği bir günden sakının. Hayatınızı ona göre yaşayın. Dikkate almanız gereken şeyleri o gün dikkate almış olmanız size bir fayda sağlamayacak. O dostluklar o gün size, bu dünyada yaptığınız olan dostlukların o gün size bir faydası olamayacağı bir gün var. O halde size faydası olacak olan şeyler nedir? Allah ondan iki tane örnek verdi. Namazı ikame etmek ve de verilmiş olan rızıktan fakirlere dağıtmak. Yani o gün hiç kimseye ne fidye fayda verir ne de şefaat. Şefaat ile kurtulmanın mümkün olamayacağı bir gün gelmeden önce hayatınızı dikkat edin. Namazı ikame edin de kasıtla şunu anlıyorum ben. Namazın hayatımıza hakim olması gerekir. Namaz bizim hayatımıza yön vermeli. Namaz dışında kalan hayatımız da namaz kılarken ki hayatımız gibi olmalı. Nasıl ki namazı biz Allah ve peygamberin bize anlattığına, öğrettiğine göre kılıyor isek, namaz dışında kalan hayatımız da aynen Allah ve peygamberin öğrettiği ve yaşadığı gibi olmalı. Onun için Allah-u Teala bize, ey iman eden kullarım, namazı ikame etmelerini söyle. Bize bir yerde Allah-u Teala kopya veriyor. Bakın, dostluğun ve alışverişin olmadığı bir günde size faydası olacak olan şeyleri söylüyorum ben. Onlar namaz kılmaktır ve de bugün size vermiş olduğum rızıktan birilerine dağıtmanızdır, birilerine vermenizdir. Bu o gün sizi kurtaracak olan şeydir. Bugün yapacağınız alışverişler sizi kurtarır. Yoksa size bir alışveriş ve dostluğun faydası olmayacaktır. Bugün birilerini Allah için severseniz, birilerine Allah için bir şeyler dostluk kurarsanız, samimi olursanız, onlarla ilişki ve alakalarınızı Allah rızası için yürütürseniz, bu dostluğun size faydası olur. Ama yoksa, eğer menfaate dayalı bir dostluğunuz varsa, ekonomik nedenlerden dolayı birilerine saygı duyuyorsanız, onunla birlikteliğinizin nedeni tamamen ekonomik nedenlere dayanıyorsa, o zaman o insandan size herhangi bir katkı, Allah katında herhangi bir menfaat olmayacaktır. Bunu bilesiniz diye Allah bu ayetiyle bizlere haber veriyor. Olmadığı bir gün başka ne var? Önce gizli ve açık hayır işlerde sarf etmelerini söyle. Gizli ve açık. Biz istersek iyilikleri yapacağımız sadakayı gizli yapalım, ister hiç kimsenin görmediği zamanda ki doğrusu da böyledir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, zannetmeyelim ki yani biz yaptığımız iyilikleri eğer gizli yaparsak Allah'ın haberi olmaz gibi çok mantıksız bir düşüncenin içerisinde olmayalım. Şunu bilelim ki Allah-u Teala gizli yapılan ibadetlerin, gizli verilen sadakaların çok daha makbul olacağını Peygamberimiz vasıtasıyla da bizlere bildiriyor. Ve bize de diyor ki istersen gizli yap, istersen açık yap. Ama bunun gizli ve açık olursa da hayır işlerde yapmış olduğunuz her türlü gayreti, ekonomik gayretinizi, ekonomik olarak vermiş olduğunuz paraları ve de enerjinizden yapmış olduğunuz, kendi bünyenizden yapmış olduğunuz fedakarlıkların hepsini Allah-u Teala görmekte ve bunların karşılığını sizlere alışverişin ve dostluğun fayda vermeyeceği bir günde sizlere verecektir der Allah-u Teala. Evet, Hazreti Ali'nin torunu Zeynel Abidin yardım yapacağı zaman geceleyin yatsı namazından sonra insanların evlerinin içerisine paketleri koyu koyu verirmiş. Kapının arkasına koyu koyu veriyor. Tabi bugünkü bildiğimiz manada böyle kilit milit falan muhteşem böyle sur gibi duvarlar olmadığı bir dönem o dönemler. Hazreti Ali'nin torunu Zeynel Abidin. İnsanlar Zeynel Abidin vefat ettiği zaman bu yardım kesilmiş. De anlamışlar ki sonradan bu yardımı demek ki Zeynel Abidin vefat edince kesildiğine göre bu yardımı o insan yapıyormuş. Fakirin şahsiyetiyle, onuruyla, gururuyla oynamadan yardım yapmak lazım. Yoksa bugünkülerin yaptığı gibi gazeteleri, medya, yazılı ve görsel basını çağırıp onların gözünün önünde fakirlere yardım yapmak, onlara dağıtmak, onlara vermek, bilmiyorum herhalde Allah için yapılan bir yardım olmadığı düşüncesini benden kaptırıyor. Yani siz kim için yardım ediyor? Eğer Allah için yardım yapıyorsanız Allah ve Peygamber böyle bir yardım şeklini tasvip etmiyor. Fakire yapılan yardımın gizli olması esas olandır. Ama buradaki bilgi, siz yardımı isterseniz gizli yapın, isterseniz açık yapın, hayır işlerinde Allah-u Teala bu sizin yaptıklarınızı görmekte, bilmekte ve mükafat vermekte de zannetmeyin ki siz, ya acaba ben çok gizli yaptım, Allah gördü mü, bildi mi, benim iyilik haneme yazdı mı gibi bir düşüncenin içerisinde olmayın. Kesinlikle Allah-u Teala bunu bilir ve görür. O Allah ki, Allahüllezî halakas semâvâti vel arze ve enzele mines semâi mâen fe ahrece bihi mines semerâti rizkan lekum ve sahhara lekumul fulke li tecriye fil bahri bi emrih ve sahhara lekumul enhâr. Evet, bizim rızık elde ettiğimiz yerlerin neler olabileceğini de yine Rabbimiz bizlere haber veriyor. O Allah ki, Allah odur ki, verdiği onca nimete rağmen, nimetlere karşılık olarak nankörlük ve isyan ile cevap verdikleri ve eşler koştukları halde insanlar, Allah yine aynı Allah'tır. Kafir, Allah'ı inkar ediyor, kabul etmiyor ama Allah onun rızkını kesmiyor. Ona da el, ayak, göz, kulak, mide, karaciğer, kalp, her şeyi vermiş. İnkar eden insan da ben sana bunlara vermiştim, sen beni kabul etmedin, bunları senden geri alıyorum demiyor Allah-u Teala, ona veriyor. İşte böylesine bir Allah. Allah odur ki gökleri ve yeri yarattı. Daha bitmedi. 2. Gökten su indirdi. Ve 3. Onunla size rızık olarak çeşitli meyveler çıkardı. Ve yine Allah'ın emriyle denizde akıp gitmesi için gemileri emrinize veren de Allah'tır. Irmakları da veren Allah-u Teala'dır. Onlardan faydalanasınız, onlardan yararlanasınız diye. Bir düşünelim, Rabbimizin şu ayette yazmış, vermiş olduğu nimetleri bir hatırlayalım. 1. Gökyüzü ve de yeryüzü. Gökyüzünün mükemmelliğine bakın, yeryüzünün dengesine bakın. Allah dağlar yaratmış, yeryüzünde denizler yaratmış. Siz zannetmeyelim ki bizler bu dağlar ve denizler oluşumu, yerleştirilmesi, bazı dağların yüksek olması, bazı dağların alçak olması, bazı yerlerin kum taneciklerinden çöl olması, bunların hepsi Allah'ın bilgisiyle bir kum tanesinin bile dünya coğrafyasının belli bir yerinde olmuş olması, bir kum tanesinin taneciğinin bile Allah'ın bilgisiyle ve Allah'ın istediğiyle olmuştur. Bir dağın tepesinin yüksekliği, genişliği, uzunluğu hepsi Allah tarafından hesap ve kitap edilmiş, dünyanın dengesini sağlamak üzere Allah tarafından bu şekilde konmuştur. Bu şekilde. Gökyüzünde olan yıldızlar, ayın hareketi, güneşin hareketi yine Allah'ın bilgisi ve de hesap ve kitap içerisinde olan şeylerdir. Bu Allah gökten su da indiriyor. Niçin? Eğer bugün insanlık kendi teknolojileriyle, kendi imkanlarıyla bu yeryüzündeki ağaçları, ormanları, otları, bitkileri sulamaya kalksa mümkün değil. Mümkün değil. Ama Allah-u Teala bir yağmur indiriveriyor. Bir bakıyoruz o yağmurla her taraf yemyeşil oluveriyor işte. Bunu hatırlamak lazım. Bunu düşünmek lazım. Yani insanın kafa yağmur yağarken bunları göz önünde tutması lazım. Rabbim bu yağmuru vermemiş olsa idi. Ama maalesef bizim insanımız işi düştüğü zaman Allah'a yalvaran bir tipimiz. Bir modeliz yani. Yağmur yağdığı zaman yağıyor şu günlerde çok şükür. Çok yağmur yağıyor. Bundan dolayı da aynı insanın yağmur yağmadığı zaman harcayacağı, yapacağı masraf var. Allah onu ondan korumuş. Ya Rabbi bugün ben bu yağmur yağmamış olsaydı kendi imkanlarıma ekinimi sulayacaktım, pancarımı sulayacaktım, arazimi sulayacaktım, meyve ağaçlarına su verecektim ama sen sulay verdin. Bunun için ben de sana teşekkür olarak şükür borcumu ifade etmek için şu kadar parayı fakire veriyorum diyen insan görebiliyor muyuz? Ama yağmur yağmadığı zaman Allah'a yalvarıyoruz. Yani işimiz düştüğü zaman bir Allah'a yöneliş var, Allah'a yalvarma var. Halbuki teşekkürler dille değil, eylemlerimizle olmalı. İşte Allah onu da yukarıdaki ayette örnek verdi. Teşekkür etmemizin metodu 1. Namaz kılmak, 2. Allah'ın bize vermiş olduğu rızıklardan başkalarını faydalandırmak, yararlandırmak. Evet, meyveleri, çeşit çeşit meyveleri de Allah-u Teala bu gökyüzünden indirmiş olduğu yağmurlarla bizlerin menfaatine verdi. Yine bir başka bize vermiş olduğu nimet, yine Allah'ın izniyle, Allah'ın emriyle denizde akıp gitmesi için de gemileri emrimize veren de odur. Suya kaldırma kuvvetinin bunu yasal olarak koymuş, yasa olarak koymuş, üzerinde tonlarca, bilmem kaç katlı apartmanlar gibi kocaman kocaman gemiler denizlerin üzerinde akıp gittiğini görüyoruz. Gemiye hayranlık duyuyoruz da, aa bu kadar da muhteşem gemi mi olurdu diyoruz. Ama bir o geminin denizlerde, nehirlerde, ırmaklarda yüzmesini sağlayan Allah hiç hatırımıza bile gelmiyor. Ama zaman zaman da hatırlatıyor işte Allah-u Teala. Bir gemi yaptılar ve dediler ki bu gemiyi Tanrı bile, Allah bile batıramaz dediler. Ama bir de gördük ki ilk seferinde denize açılır açılmaz o batmayacak dedikleri, güvendikleri teknolojileri, tanrılaştırdıkları, ilahlaştırdıkları o teknolojileri Allah'ın gücü ve kuvveti karşısında ne kadar acziyete, ne kadar aciz duruma düştü. Filminde bile insanların o acizini görürken, insan ürperirken acaba gerçeğini görmüş olsaydık ne derdik? Evet, ırmakları da emrimize veren yine Allah olduğunu, Allah bu nimetleri bizlere hatırlattı. Ve insanoğlunun bu nimetler karşısında elbette ki yapması gereken bir şeyler var. Sadece onlar da değil, daha bize vermiş olduğu nimetleri Rabbimiz tekrar hatırlatmaya devam ediyor. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ İşte sürekli olarak görevlerini yapan güneşi ve ayı da emrinize veren, geceyi ve gündüzü de emrinize veren sadece ve sadece Allah-u Teala'dır. Bunları size kulluk etsinler diye, yani güneş, ay, yıldızlar ve tabiattaki bütün şeyler bazıları tarafından şöyle bir şey, bizim emrimize Allah tarafından verilmiş ama bizim bunlar üzerinde egemen olmamız anlamında da değildir. İnsan hayatının tek gayesinin yeri ve gökleri kendi emrine almak olduğu şeklinde tefsir etmek daha uygun olacaktır. Oysa bunların gerçek anlamı sizin için, yani bu bizim bundan yararlanmamız için kanunlara tabidirler bunlar. Allah bütün bu tabiattaki denizi, göğü, ayı, güneşi, gündüzü, geceyi, bunların hepsini insanlara yararlı olacak kanunlara bağlamıştır. Eğer belirli fizik kanunlara bunlar bağlı olmasaydı denizcilik mümkün olmayacaktı. Bir nehir belli kanunlara bağlı olmasaydı ondan kanallar açma mümkün, imkansız olacaktı. Aynı şekilde gök cisimleri, güneş, ay vesaire, yeryüzü, gece ve gündüz belirli sabit kurallara bağlı olmasaydı değil medeni bir hayat, hayatın idamesi bile, devam etmesi bile söz konusu olmayacak, bunları yerine getirmek imkansız olacaktı. İşte Allah-u Teala bunları bizlere hatırlatarak bunların dünya üzerinde Allah-u Teala belli yasalar, belli kanunlar koymuş. Bu yasalar ve bu kanunlar çerçevesinde güneş, ay, yıldızlar hepsi bu belli bir yörünge içerisinde bunlar takip edip gidiyorlar. Devam ediyorlar hareketlerini. Bugün biz 2010-2050 yılındaki ay ve güneş tutulmasının ne zaman olabileceğini bile insanlar bilebiliyorlar. Neyle bilebilirler? İşte Allah'ın koymuş olduğu bir yasa var. Güneş, ay, yıldızlar, dünyanın hareketleri, bunların hepsi milimetrik olarak hesap edilebilecek kadar düzgünlükte ve de dürüstlüktedir. Bir kayma, bir ileri gitme, geri gitme olmayacaktır. Olmadığı için de insanlar ileriki yıllarda olabilecek ay ve güneş tutulmasını dahi bilebiliyorlar. Yine bir başka nimet bize geceyi ve gündüzü vermiş olması, bu da elbette ki insanın hayatını devam ettirebilmesi için, hayatını yaşayabilmesi için gerekli olan iki kuraldır. Hem gündüz olacak, hem gece olacak, hem güneş olacak, ışık verecek bize. Eğer bugün sürekli yağmur yağmış olmuş olsa, yağmur yağsa, insanlar güneşe de ihtiyaçlarının olduğunu görüyoruz. Sebzecilik yapanlar da çok iyi bilirler ki, güneş olmadan sebze elde etmek mümkün değildir. Evet. وَاَتَاكُمْ مِنْ كُلُّ مَا سَأَلْتُمُوهُ İşte size istediğinizi veren sadece ve sadece O'dur. وَاَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ Size istediğinizi veren, sizin bütün istediklerinizi verdi ve size hayatınızın gelişmesi ve ilerlemesi için gerekli olan her şeyi veren de O'dur. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. O kadar size çok nimet verdi ki Allah, eğer Allah'ın nimetlerini saymak isteseniz bile ne yapamazsınız? Sayamazsınız. Buna gücünüz, kuvvetiniz yetmez. Bilginiz yetmez. İnnel insane le zalumun keffar. Muhakkak yine de insan çok haksızlık edendir, çok nankördür. Allah-u Teala insan dediğimiz varlığın gerçek yönünü açıklayıverdi, gerçek yönünü ortaya koyuverdi. Evet, gerçekten Allah'ın nimetlerini için bir acziyetimiz Allah'ın nimetleri karşısında, Allah'ın bize verdikleri karşısında insan yapması gereken nedir onu araştırması lazım. Bu kadar nimet var. Çevremize baktığımız zaman gökyüzünün yıldızlarla ampuller gibi süslenmiş olması insana keyif veren bir durumdur. Demin söyledim, güneşin insan hayatındaki önemi ne kadar önemlidir? Eğer güneş gezegen olarak bize bir metre yakın olsa dünya yanacak, güneş gezegen olarak bizden bir metre uzak olmuş olsa dünya donacak. Eğer bu kadar mesafeyi bizim için ayarlayan Rabbimiz, bizlerin yaşaması için gerekli olan hem gündüzü hem geceyi hem güneşi de bize vermiştir. İşte insanoğlu bu kadar Allah'ın nimetlerini bize vermiş olduğu, ne istemişsek bize vermiş. Bizim yaşamamız için lazım olan her türlü gıdayı veren ve veren odur. Ve de helaller bizim için sayılamayacak kadar çokken haramlar sayılabilecek kadar azdır. Allah Kur'an'da, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sünnetlerinde haramları belirtmiştir. Şunlar şunlar haramdır diye. Helaller sayılamayacak kadar çok olduğu için de şunlar helaldir dememiştir. Helalleri sayımsız ve Allah da zaten onu söylüyor. Ve in te'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Ey insanoğlu, sizler Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız, bugünün teknolojisiyle, bugünün imkanlarıyla, bilgisayar ortamında kameralar var, her türlü teknik imkanlar varken insanlar bunları saymaya kalksa, tespite kalkmış olsa nimetlerin, Allahu Teala'nın bunları sayması, bunları tespit etmesi mümkün değil. Öyle diyorlar, denizde yaşayan balık türlerinin kaç tür, kaç çeşit balık var. Bugünün teknolojisi insanlar hala bunu tespit bile edebilmiş değiller. Öyleyse gelin Allah bu kadar size nimet vermiş ki Mülk suresinde Rabbimiz öyle dedi zaten. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْسَارَ وَالْاَفْئِدَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Allah bize görmemiz için, işitmemiz için kulak, görmemiz için göz ve de sevmeniz için kalp verdim. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Ne az teşekkür ediyorsunuz. Ne az teşekkür ediyorsunuz. Ne az teşekkür ediyorsunuz ayetini okudukça benim aklıma gelen bir olay var. Bir insan rahatsızlanıyor, bir hastaneye gidiyor. Hastanede hastane personeli o insanla çok ilgileniyor. Doktoru, hemşiresi, baş tabibi kimler varsa, müdürü, hastane müdürü hepsi ilgileniyorlar. Ve bu adam hastaneden çıktıktan sonra bir gazete sayfasına, bir büyük sayfaya ilan veriyor. Başhekime teşekkür ediyor, doktora teşekkür ediyor, hemşireye teşekkür ediyor, hastane bakıcısına teşekkür ediyor, temizlikçisine teşekkür ediyor. Ama bir gerçek teşekkür etmesi gereken unutuyor. Allah'a teşekkür eden, Allah'a teşekkürle başlayan, Müslümanlardan da verenler var ki çoğunlukta da var. Böylesi insanlardan ve Allah'a teşekkürle başlayan bir teşekkür sayfasını ben bugüne kadar görmedim. Benim sağlığıma kavuşturan Allah'a teşekkür edene duymadım. Hep sanki teşekkür onlara şifa veren doktormuş, hemşireymiş gibi. Elbette ki onların yaptığı hizmetler vardır. Allah da onların yaptıkları karşılıklarını onlara verecektir. Ama esas şifa verenin Allah olduğunu unutur da insan, eğer başkalarından bunu beklerse, Allah korusun, Peygamberimizin hadislerinde de var, hadislerinde açıkça da belirtiyor. Ben falan beni iyi etti derse, falan bulutların hareketi yüzünden yağmur yağdı derse, Allah'ı unutur da bunları söylerse diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, işte bu insan Allah korusun şirkin içerisinde olabilir. Bunu hatırlattı Allahu Teala. Sizin aziyetiniz var. Allah size görme verdi, işitme verdi ve de sevmeniz için kalp verdi. Allah'ın sevmeniz için, Allah'ı sevmeniz için size kalp verdi. Eğer Allah'ın verdiği kalbe siz bir artistin, bir şarkıcının, bir türkücünün, bir futbolcunun, bir tuttuğunuz takımın sevgisini kalbe yerleştirirseniz, o zaman işte Allah korusun, Allah da der ki Ahzab suresinin 4. ayetinde, ben kulumun, bir insanın vücudunda iki kalp yaratmadım diyor. Vücutta bir kalp vardır. Kalp sevginin merkezidir. O merkeze de o kalpte ya Allah vardır ya da başkası vardır. Bir su kabının içerisinde ya su vardır ya da bir başka içecek vardır. Eğer siz o kabın içerisine biraz su, biraz da başka bir bileşik korsanız, o zaman ona ne su dersiniz ne de başka bileşik. Adı yok yani böyle bir şeyin. O kalpte ya Allah olacak, Allah sevgisi olacak ya da başka birinin sevgisi olur. Allah hemen diyor ki o kalbe eğer başkası girerse Allah çıkar gider ve diyor ki onunla sen baş başa kal. Kişi sevdiğiyle beraberdir ya, onun için son zamanlarda insanların bir takımın şampiyon olmasından dolayı gözyaşları döktüğünü görüyoruz. Onun için ne hallere düştüklerini görüyoruz. Bağırdıklara çağırdıklarını görüyoruz. Sanki hayatın amacı ve gayesi o imiş gibi. Teşekkür edilmesi gereken Allah unutulur da, sevilmesi gereken Allah unutulur da, işte başkaları kalbe girerse sonuçta böyle olur. İnnel insane lezalumun keffar dedi Allahu Teala. İşte hiç şüphesiz ki bu insan çok haksızlık edendir. Sevmesi gerekirken, Allah'ı sevmesi gerekirken başkası seven bir konumdadır. Allah'a teşekkür etmesi gerekirken başkalarına teşekkür eder ve de çok nankördür ve de çok haksızlık eden, zulmeden birisidir dedi Allahu Teala. Evet, bu ayette inşallah bugünkü sohbetimizi son vermiş olalım. Ondan sonraki ayette de Rabbimiz İbrahim peygamber vasıtasıyla bizlere bazı açıklamalar olacak ve idkale İbrahimu Rabbic al hadel belede aminen ve cünübni ve beniye en na'budel esnam diyecek. Allahu Teala'dan İbrahim peygamberimiz Rabbim bu şehri emniyetli kıl, beni de oğullarımı da putlara tapmaktan uzak tut diye hem kendisi için hem de çocuklar için Allah'tan bir isteği olacak. İnşallah biz de çoluğumuz çocuğumuz için, kendimiz için, ailemiz için Allah'tan isterken ne isteyeceğimizi de İbrahim peygamber vasıtasıyla öğrenmiş olalım ve de isteklerimizi İbrahim peygamberin metoduyla istemiş olalım diyorum. Ve ahiru davana ve enilhamdülillahi rabbil alemin.